Ayrım 21.
Karımı aldatayım derken kendim çok aldanmıştım. Suçum duyulunca rezaletle damatlıktan kovulacağım hiç kuşku yoktu. Zavallı Serbinaz da bu hainliği yüzünden kapı dışarı edilecekti. Adı namussuza çıkacaktı. Bu kimsesizin bütün ömrünce hali ne olacaktı? İlerisini düşünmeden bir göz kızgınlığıyla bir hayata kıymış, kendimi de fena duruma düşürmüştüm. Gönlünü hoş etmek için Serbinaz'ı ateşsiz dudaklarımla birkaç kere öptüm. Belki bu sonsuz bir ayrılıştı. Hemen bu suçlu birleşmenin odasından kaçtım. Ayrılırken bu kızda gördüğüm hal dikkatimi çekti. Onda benimkini andırır pişmanlık yoktu. Tersine neşeli görülüyor, gülüyor, bırakmamak ister gibi bana sarılıyordu. Tuhaf bir merakla zihnim gıcıklandı. Onun böyle sevince benzer ilgisizliğinden aklı iki olasılık gelebilirdi. Ya bu kızda düştüğü halin acıklılığını anlayacak kafa yoktu, yahut ki bana karşı oynayacağı bir oyun vardı. Belki de benim sandığım kadar masumcuk değildi. Onun bu sevincine bir de şu anlamı veriyordum. İkimiz birden evden kovulursak birbirimizle evleneceğimizi sanarak üzüntü yerine sevinç duymak. Herhalde bu acı durumda ondaki bu sevincin hayra yorulacak bir yanını bulamıyordum. 6. Odama döndüm. Düşünüyordum. Bu cinsel başarıdan sonra beynimde bir ruh lezzeti yerine derin bir düşünce azabı kalmıştı. Önce benliğimi şiddetle sarmış olan bu ruh halinden onun tamamıyla tersi bir duruma düşmüştüm. İlk zamanda çekiciliğine atıldığım bir tanrıçadan şimdi kaçmak istiyordum. Onun ilk ve son temasımı meydana çıkaracak olumlu her izi yok etmek çarelerini arıyordum. Kızın odasında mendil, çorap vesaire benim olduğu inkar olunamayacak bir şey bırakmış olmayayım. Kendimi yokladım, nem varsa yine üstümdeydi. Rahmetli babam kadın düşkünü bir adamdı. Bana servet yerine birkaç öğüt bırakmıştır. Öğütlerinden biri şuydu: oğlum, derdi şayet evlenip de karının üzerine çapkınlıkta bulunursan anlaşılınca suçunu kesinlikle inkar et. En açık tanıtlar karşısında bile yılma, inkarından ayrılma. Bu aldatılmayla yaralanan kadın tutkulu bir dişi kaplana döner. Artık onun ebediyen geçim ahengi bozulur. Bu baba öğüdü belki beni korktuğum sonuçtan kurtarır, gerektiğinde suçumu kesin kes inkara karar verdim. Karım 2 gün sonra eve döndü. Nebi'yle bir kız doğurmuş. Bedriye'nin yüzünde bu sevincin kurtuluş okunurken birdenbire rengi değişti, sinirleri gerildi, kaşları çatıldı, hemen soruya girişti. Servinaz biz gittikten ne kadar zaman sonra eve döndü? Yutkunmadan hemen doğru cevap vermek gerekti. Siz gittikten 2-3 saat sonra dedim. Karı koca biraz dikçe yüz yüze bakıştık. Suçumun izlerini hemen gözlerimden okumasından çekinerek başımı öne eğdim. Bedriye'nin suratı daha fazla ekşidi. Kafasında daha çok ince bir yargı yapar gibi biraz durakladıktan sonra teyzesinin evinde hastalanmış mı, ne olmuş bu kıza, beti benzi kireç kesilmiş. İlk sorgularda aptalca tutulmamak için cesur bir sesle cevap verdim. Ne bileyim karıcığım, ne yüzünü gördüm ne de konuştum dedi. Gözlerime bakarak onu bıraktığım gibi bulamadım. Onun ne bıraktığın zamanki halini bilirim ne de hastalık durumunu. Efendi babanın işlerini 2 gece ben baktım. Serbinaz odasına kapandı, hiç gözükmedi. Zaten sarartma bir kızdı. Şimdi mumyaya dönmüş. Herhalde bir değişiklik geçirmişe benziyor. Merak ediyorum. Merak ediyorsan kendinden anla. Bana ne? Sordum. Bir şeyim yok diyor. Fakat verdiği cevapta öyle bir dalgınlık hali var ki bu inkarın arkasında bir sır gizlediğini insan sezer gibi oluyor. Öyleyse sor, sıkıştır. Merakını halledinceye kadar uğraş. Bu benim uğraşacağım bir iş değil. Karım kinayeli bir sesle, gün doğmadan neler doğar? Bedriye'nin bu son dokunaklı sözünü anlamazlıktan gelerek sesimi kestim. Çünkü bu konu üzerinde uzun konuşmayı tehlikeli buluyordum. Bir gece önce işlemiş olduğum suçun azabı ağırlığıyla zihnim bulanıktı. Ağzımdan kaçıracağım salla parti bir sözle foyamı ele vermiş olabilirdim. Rahmetli babam gerçekten kadın sarrafı bir adammış. Çok karı almış bırakmış. Ben yasaya göre aldığı 4. karısından olmuşum. Derdi ki, kocasının sadakatinden kuşkulanan en ahmak bir kadın bir dişi dahi kesilir. Bu mesele üzerindeki hissi o kadar ince, uyanık, o kadar keskindir. Üzerine şüphe gözünü açtığı ayalinin, dipnot, kocasının, hiçbir hali onun dikkatinden kaçmaz. En ehemmiyetsiz, en manasız hareketlerinden onun aleyhine kanıtlar çıkarır. Eve gelişi gidişi, yatışı kalkışı, konuşuşu, yiyişi içişi, her davranış onun suçunu belirten şekiller alır. Bedriye, Servinaz'ın solgunluğunda alabildiğini abartmaya kaçıyor sanırım. Kendileri evde yokken kızın Beykoz'dan rastgele dönüşünde geceyi bir dam altında yalnız geçirmiş olduğumuzdan kuşkulanıyor. Bu noktadan konuyu parmağına doluyor. Artık bu böyle sürüp gidecek. 7. Servinaz'ın döşeğinde yattığım gecenin üzerinden 3 ay kadar geçti. Karım sırası düştükçe acı, anlamlı sözleriyle beni iğnelemekte fırsat kaçırmıyor. Ben en hayırlı yolu susmak ve dayanmakta buluyordum. İnsafla düşünülürse ben suçluyum, o haklı. Kabahatimin ağırlığı altında vicdanca ezilirken onun haklı sitemlerine karşı şiddetle karşılık vermek cüretliğinde bulunmakta pek ileri varamıyorum. Ancak ara sıra sabrım taşıyor. Bu dayanmam Bedriye'nin üzerinde ters bir etki yapıyor. Artık azıttıkça azıtıyor. Kıskançlık damarları şaha kalkmış bir kadının densizliği önünde susarsanız artık o size azap vermekte sınır ve insaf tanımıyor. Tahammül kararım olduğu halde bu yanardağ iradem dışında alev saçacağı benziyor. Karıma karşı duyduğum insafın o bana bir zerresini göstermiyor. Gitgide kendimi acımak gerektiğini de duymaya başladım. Nedir bu iğneli fıçıda geçirdiğim hayat? Başka erkeklerin el ve yüz yıkayarak cezasız seviştikleri bu adi iş neden böyle benim ensemde boza pişirecek bir tehlikeli durum halini alıyor? Bedriye hala meseleye doğrudan doğruya girişmiyor. Başka şeyler tutturarak dolayısıyla beni zehirlemeye uğraşıyor. Kaynanan biraz rahatsız. Çağırdıkları doktorun reçetesini divan yolunda bir eczaneye bırakmıştım. Akşam üzeri eve dönerken ilacı almayı unutmuşum. Karım her gün dırıltı çıkarmak için konu hazırlar. O gece de bunu tutturdu. Yüzünde sinirli çizgiler beliren bir sertlikle ''Hani ya annemin ilacı? Çabuk ver, kadın rahatsız.'' Ben biraz süklüm püklüm özür dilemeye çalışarak ''Karıcığım, affedersin, nasılsa aklımdan çıkmış, dönerken ilacı almayı unutmuşum.'' Bu cevabım karşısında birden parladı. ''Ne demek unutmuşum? Annemin hayatıyla ilgili böyle tehlikeli bir anda ilaç unutulur mu?'' ''Hanım, bir daha affedersin. Elimde olmayan bir suç. Dalgınlık hali bu.'' ''Dalgınlık hali. Güzel özür. Söyle, aklın nerede? Önceleri bu kadar dalgın değildin. Senin kafanda bir bora esiyor. Gönlünü, zihnini dolduran zararlı şeyler arasından ailen için küçük bir yer ayırmayacak bir hale geldin. Adeta aptallaştın Hüsnü.'' ''Ben yine aptallaşmadım. Anadan doğma aptalım zaten. Herhalde zekasıyla övünülecek bir koca olmadığımı biliyorum.'' ''Ya anneme bu gece bir hal olursa? Senin aptallık özrün bu felaketi örtebilir mi?'' Elimde olmayarak bir kahkaha fırladı. Öfkeden karımın benzi atarak ''Ne gülüyorsun Hüsnü? Annemin ölümünün seni bu kadar neşelendireceğini tahmin etmezdim doğrusu.'' ''Annenin ölümüne değil, senin işi bu kadar büyütmene gülüyorum. Korkma, ölmez. Ne bu gece, ne yarın gece, ne bu sene, ne de öbür sene.'' ''İşte, hayırlı damat bu kadar olur.'' Bu sözleri beyninde esen sam rüzgarının bilinç bozukluğu söyletiyor. Artık senin kalbinde suyu çekilmiş kuyular gibi aile muhabbeti kupkuru kurumuş. Her şeyde olduğu gibi annen sağlığı içinde işi büyütür. Pire ısırısı akrep sokmuş gibi yaygara koparır. Sen de işi büyütmedi anana taş çıkartırsın. Kalçasına sızı girmekle insan bir gecede ölmez. Koca saygısında senin gönlün benimkinden daha çok kuru. Ağzına geleni hemen savurmakta hiçbir zarar görmüyorsun. Benim tahammülüme de o kadar güvenmemelidir. Her şeyin bir sınırı var. Ha ha ha, gevelediğin baklayı ağzından çıkar. İçindeki dert meydan görsün. Benim ağzımda bakla fasulye yok. Bir gün patlayıverecek bir sır var. Bu söylenme gününe kadar sen de benim dayanacağıma inanma. İnanmıyorum hanım. Ne yapacaksan yap bakalım. Yapacağım. Hem de senin istediğinden alasını. Peki, dört gözle bekliyorum. Karılık kocalık bağımız hemen kopuverecek kerteye gelir. Bedriye'nin sinirleri boşanır. Bir ağlama tutturur. Ben de bir köşede somurturum. İkimiz de tehlike önünde ileri vardığımızı anlayarak pişmanlıkla susarız. İşte, artsız arasız böyle sağanaklar geçirerek yaşıyorduk. 8. Karımın evde bulunmadığı bir gündü. Ayşe kadın göğsünden bağlanmış şalvarı renk renk Yemenilerin tandıra çevirdiği koca kafasıyla karşıma dikildi. Duruşunda bir başkalık anlatır gariplik vardı. Bir süre beni süze süze düşündü. Önemli olduğu kadar ağır bir şey söylemek için cesaret toplamaya çalışır, şaşkın bir ses ve kaba söylenişiyle "Beyefendi," dedi. "Bana destur verirseniz size bir şey diyeceğim." Hiç hayra yormadığım bu başlangıç üzerine "Peki," dedim. "Destur veriyorum. Ne diyeceksen de bakalım." Söyleyeceği sırrı bir işiten olup olmadığını anlamak ister bir halle etrafa göz gezdirdikten sonra bir kulağıma doğru eğilerek "Servinas karnını doldurmuş. Doldurmuş," dedi. Yanı başımda bir bomba patlamış olaydı beynimi bu kadar alt üst edemezdi. Gırtlağımda bir gıcık düğümlendi. Bir dakika kadar ağız açamadım. Karı ne diyeceğimi bekliyordu. Susmak tehlikeliydi. En sonunda yanlış bir şey olmasın, bu işin doğruluğundan emin misin diyebildim. Ayşe kadın geniş geniş evet işaretiyle baş sallayarak bu işin eğrisi büğrüsü yok, olan olmuş gayrık. Bu ağır sözün en önce beynimi tırmalayan önemli noktası şuydu. Felaket anlaşılmış fakat Servinaz beni ele vermemişti. Çarpıntımı yenmeye uğraşarak sordum. Kimden olduğunu söylüyor mu? Ayşe kadın derin anlamlı bir anlatışla bakışını değiştirerek hayır söylemiyor, ona kalsa gebeliğini bile yok diyecek. Geniş bir soluk aldım. Cesaretlenerek sordum. Onun yok dediği şeyi sen nasıl ispat edebiliyorsun? 3 evlat doğurmuş bir karıyım, bilmem mi hiç? Bu vebali bir iştir. Öyle üstün körü benzetişlerle hüküm verilemez. Vebali olduğunu biliyorum da ondan ötürü size geldim. Nasıl keşfettin? Anlat, ben de bileyim. Sabahları kalkınca hamam aralığında öğre öğre içi dışarı çıkıyor. Belki midesi bozulmuştur. Bu mide bozukluğu değil. İlkinde ahan ben de böyle olmuştum ya. İlkten sevdiği yemeklere şimdi el vurmuyor. Yenmeyecek şeyleri yiyor. Hamam aralığında kahve telvesi yalarken kaç defa gördüm. Rengi soldu, boynu inceldi. Gözlerinin etrafı çürümüş gibi oldu. Huyu titizlendi. Adetten kesildiğini ben biliyorum emmi o yine gizliyor. Ben yarı ebe bir karıyım. Köyde Rençber Mustafa'nın karısı Zeliha'yı sıkışınca ben doğurttum. Bu bildiklerini böylece hanıma yetiştirdin mi? Hayır efendim, hayır. Belkileyim içine korda yüreğine inme gelir diye söylemiyorum, korkuyorum. Bu dedikodu düşkünü karı yetiştirdiği haberle böylece beni zehirledikten sonra sustu. Ne diyeceğimi bekliyordu. Ayşe'ye gerektiği için Servinaz'ın gebeliğini reddeder şekilde ağız kullandığım halde bu haberin gerçek olduğuna kuşkum kalmamıştı. Günden güne kızın karnı kabardıkça hakikat kendi kendine meydana vuracak, sıkıştırılınca Servinaz da olanı biteni çıtır çıtır söyleyecek. Bana karşı ucuma geçen bu tehlike dalgalarına nasıl bir baraj kuracaktım? Böyle umutsuz anlarda ara sıra talihin kurtarıcı cilveleri imdada yetişir ama böyle bir mucizenin erişmesini beklemek de ahmaklık olur. Herhalde tedbir almalı, bir şeyler düşünmeliyim. Şimdilik verdiğim karar şuydu. Babamın öğüdünü tutarak inkardan ayrılmamak. Servinaz beni ele verse de gerçek, bana karşı apaydın şeklini alsa da gene inkarda direnmek. Çünkü apaydına karşı direnmeyle dava kazananları biliyorum. Ayşe karşımda dikleşir, gergin bir davranışla ''Kızın gebeliği laf götürmez gayrık. Günaydın iş ışıldak. Şimdicek bunun bir ikinci tarafı var, onu bilmek gerek.'' ''Neymiş ikinci tarafı? Çocuk kimden?'' Öfke hafakanı, dipnot, çarpıntısı boğazımı tıkadı. Fakat hiddetimi yalayıp yutarak belli etmemek zorundaydım. İlgisiz görünerek sordum. Sen bunu kimden umuyorsun? Kimden umacağım? Ya Ali'den ya Veli'den. Bu evde karıdan çok er kişi var. Her gece ırzımı bir tanrıma emanetleyerek yatarım. Kartalozu tersleyip hemen karşımdan kovmanın yeriydi ama duruma göre bu sertleşmenin sırası değildi. Ayşe'ye biraz asık suratla böyle benzetmeler üzerine kız iftira atar gibi laflar söyleme. Hadi git işine. Karı, kız söylemiyor sen de inkar et. Bakalım yakayı kurtarabilecek misiniz gibi beni süzerek... Bu iş olsa olsa kızın karnı üfürünceye, dipnot, belli oluncaya kadar gizlenebilir. Ondan öteye lolo, dipnot, laf kalabalığı gitmez. Minare kılıfa girer mi hiç? Herzesini, dipnot, saçmalığını savurduktan sonra karşımdan defoldu. 9. Doluya koyuyorum dolmuyor, boşa koyuyorum olmuyor. Herhalde karımla aramızda kopacak kıyamete göğüs germeye hazırlanmalıyım. Bu saplantı ara sıra gücümü yeniyor. Yaptığımı bilmez bir hale geliyor, alık salık bir adam oluyorum. Bu dalgınlığın nedeni olan sakarlıklar karımın dikkatini çekmeye başladı. Bunlardan biri masanın üzerinden bardağı alırken elim takılıyor, bir şey deviriyorum. Yürürken sobanın uzun maşası şangır şungur ayağıma takılıyor. Yemek yerken çocuk gibi önüme akıtıyorum. Çatalı dudağıma batırıyorum. Sanki bütün doğa suçumu yüzüme vurmak için bana düşman kesilmişe benziyor. Elim uzattığım her şeyde bana karşı bir ayaklanma var. Vakit vakit gözlerimi boşluklar alıyor. Çevremi görmeyecek, duymayacak koyu dalgınlıklara gömülüyorum. Bir gün yemek odasında bütün bu şaşkaloz davranışlarımın üzerine tüy dikecek elimde olmayan bir tuhaflık yaptım. Oturacağım iskemleyi sanki şeytan altımdan çekti, oraya yere uzana kaldım. Kimi sahne komiklerinin isteyerek yaptıkları bu güldürücü numara bende yanlışlıkla oldu. Kaynanan beni bütün bütün utanacak duruma düşürmek için katıla katıla güldü. Annesinin kucağındaki yavru, ''Baba pat!'' diye çığlıklar kopardı. Öfkesinden yüzü horoz ibiğine dönen karım anasına bakarak, ''Anne, ağlanacak hale gülüyorsun. Zavallıya acımalısın. O korkunç bir dalgınlık buhranı geçiriyor. Sebepsiz değil, elbette bir gün şafak atacaktır.'' dedi. 10. Bir akşam işimden döndüğümde evi kapıdan yeni bir tabut çıkmış gibi yastı bir hava içinde buldum. Acıklı haberi bana en önce yetiştirmek için Ayşe kadın taşlıkta dolaşıyordu. Hemen kulağıma eğilerek şu yürek oynatıcı sözlere fısıldadı. Küçük hanım her şeyi biliyor artık. Bugün kızı ebelettik. İş meydana vurdu gayrık. Tamam 3,5 aylık. Küçük hanım her şeyi biliyor artık cümlesi beynimin içinde bir yıldırım zikzağı yaptı. Baygın bir sesle sordum. Kız ne diyor? Domuz kahpe, mıh gibi duruyor. Sır vermiyor. Çok sıkıştırdık. Ahan öldür ağzından laf çıkmıyor. Aşk olsun sana Servinaz diye içimden uzun bir aferin çektim, yürüdüm. Daha ortalık aydınlıktı. Fakat ben etrafımı görmüyor, ayaklarım merdiven basamaklarını bulamıyordu. Odama çıktım. Her şey alan talan. Hemen yıkılacak bir sarhoş halinde soyundum. Karım meydanda yoktu. Yargıç önüne çıkacak bir suçlu çarpıntısıyla zihnime düzen vermeye uğraşıyordum. Bu davada Servinaz'ın sır vermeyişi benim için en önemli bir tutamaktı. İşte ancak onun bu sessizliği sayesinde kurtulabilecektim. Kız bu direnmesinde sona kadar dayanabilecek miydi? Onu söyletmek için her çağrıya başvuracaklarını şüphe etmiyorum. Belki de evde bir engizisyon mahkemesi kurulacaktı. Yarım saat geçmeden karım anında bir çatkıyla odaya girdi. Üzüntüden o da solmuş, süzülmüştü. Her vakitkinin tersine zoraki bir sessizlik korumaya uğraşır bir bitkinlikle önce söze başlayarak "Hüsnü" dedi. Büyük bir öfkeyle bağırarak savaşmaya kalkışmak gücüm yok. Bunu saatim için tehlikeli buluyorum. Biraz dinlenerek. Rezalet etrafa yayılmadan sessizce bu aile davasını aramızda çözüp bitiriverelim. Karılık kocalık kısmetimiz bu kadarmış. Sesime sağlamlık vermeye uğraşır bir çabayla "Hanım" dedim. Ne sessizlikle ne de patırtıyla aramızda çözülecek bir aile davası olduğunu bilmiyorum. Bu davanın açıklanması benim için çok acıdır. Buna beni zorlama. Bugün açığa vurmuş apaydın bir iştir bu. Bildiğin ve bildiğim şeyleri tekrar bana söylemekten ne zevk duyacaksın? Hanımcığım, insaf et lütfen. Madem ki sessizlik istiyorsun, adaletli bir yargıç hakkaniyetiyle hüküm vermeye çalış. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Her türlü suçlanmadan uzağım. Buna inan. Peki, bu bilmemezlikten gelişini de bir gerçek diye kabul ederek işte söylüyorum. Servinaz gebe. Peki, bu uğursuz haberi eve girerken Ayşe kadın kulağıma fısıldadı. O dakikaya kadar böyle bir şeyden hiç bilgim olmadığını, bu olayla ilgili hiçbir şey bilmediğimi, her türlü kutsal şeyler üzerine yemin ederek söyleyebilirim. Bu kız Meryem Ana gibi çiçek koklayarak gebe kalmadı ya. Doğruldum. Biraz süzgün bakarak cevap verdim. Bu üzücü doğurmanın oluşundan bana ne sorumluluk düşebilir hanım? Karın küçük bir iniltiden sonra, sana karşı inkar kabul etmez sayısız açık kanıtlar var. Neymiş o kanıtlar? Ebe çağırttım. Namussuzu muayene ettirdim. İyi etmişsin. Gebelik 3 aylık. Olsun, bana ne? Bu doğum tas tamam biz evde yokken Servinaz'ın Beykoz'dan buraya döndüğü tarihe uygun düşüyor. Bu kuvvetli suçlamaya karşı hiçbir cevap hazırlığım yoktu. Bir sendeledim, beynimin yalan icat etmekteki ani ustalığını bir yokladım. Allah günahımı affetsin. Kendimi kurtarmak için Servinaz'ı batırmaktan çekinmez bir atılışla bu uygunluktan Servinaz'ın Beykoz'da bir kazaya uğramış olmasını akla getirmeyip de neden bana karşı bir kanıt çıkarıyorsun? Karım bir hasta süzgünlüğü ve acı bir gülümsemeyle yüzüme bakarak kaç zamandır geçirdiğin gülünç ve acıklı dalgınlıkları neyle manalandıracaksın? Gözlerin kör, kulakların sağır olmuş, aklın durmuştu. Söyleneni işitmiyor, karşındakini görmüyor, bastığın yeri bilmiyordun. Hep bu şaşkınlıklar, alıklıklar, sakarlıkların nedeni yok mu? İçimden vay imanıma dedim. Karımda böyle bir ince sorgu yargıcı ustalığı olduğunu bilmiyordum. Bu tehlike zamanında benim kafamda instantane, dipnot, anında, anlık bir uyduruş çabasıyla işliyordu. Düşünmeden cevap verdim. Tabii sebepsiz değil. Biliyorsun ben dairesinde muhasebe kısmındayım. Karım uyduracağım yalanı karşılar bir inanmazlık alayıyla malum dedi. Bordro hesaplarındaki bir yanlışlıktan 3 memur sorumluluk altındayız. 90 bin liranın adı var kendi yok. Şefimiz üçümüzün de namus ve doğruluğuna inanıyor. Temize çıkmaya uğraşıyoruz. Bedriye büyük bir iç sıkıntısıyla puflayarak çok tuhaf haller. Bu zamana kadar sen böyle bir şeyden hiç söz etmemiştin. Dalgınlığının nedeni soruldukça cevap vermiyordun. Etrafa yayılmasından korkuyor gizli tutuyorduk. Karım sessizlik kararını bozarak gözlerinin yaşını mendilinin içine içire içire haykırmaya başladı. Bu okul çocuğu yalanlarını bırak. Aceleyle pek beceremiyorsun. Bu an karılık kocalığımızın son hesap günüdür. Senden mert bir erkek ciddiliği istiyorum. Şu bitik halime acı. Kendini de boş yere üzme. Servinaz'a söyleteceğim. Yezid kahpe. Ağzı taş kesilmiş bir inattan ayrılmıyor. Ben onu bülbül gibi şakıtmasının yolunu bilirim. Her şey meydana çıkacak. Servinaz'ın bu bir şey söylememesini beğeniyor değil, ta yürekten kutsal sayıyordum. Aşk olsun bu kıza. Beni ele vermemek için en ağır baskılara karşı koyuyordu. Ben tersine ona Beykoz'da gebe kaldığı yolunda iftira atıyordum. Kendi ahlaksızlığımdan utanmaya başladım. Gittikçe karımın suçlamaları kuvvetleniyor, benim savunmalarım gülünç oluyordu. Bedriye kozunu en sona saklayan bir oyuncu gibi birden gözlerini üzerime açarak haykırdı. Birbirinize rastlayıp işaretleşmek için fırsat kolluyor, sofada merdiven aralığında dolaşıyordunuz. Bu kaş göz işaretlerinin birkaçına tanık oldum. Uzaktan uzağa birbirimizi görmek için fırsat kolladığımız doğru. Fakat kaşla göz işaretleştiğimiz yalandı. Sözün gerçek yanını ter geçerek yalan tarafını yüzüne vurmak istedim. Hanım dedim, yalan olduğunu bilerek söylediğin sözün yalanlanmasına gerek görmüyorum. Bu tarafı senin vicdanına bırakıyorum. Servinaz işaretleştiğimiz hiç olmamıştır. Bu senin hayal gücünden doğan kuyruklu bir iftiradır. Opaydın bir gerçek üzerine ne gerek tartışmak? Her şeyi gözümle görmüş, kulağımla işitmiş gibi biliyorum. Bu işte kadınlık ruhunun aldanmaz bir duygululuğu vardır. Onun direnmesine yenilecek değilim. Orospu'yu elbette söyleteceğim. Onun açıklamasından sonra senin direnmenle para ediyor. Ne yor ne yorul Hüsnü. Bu sorunun uzaması ikimiz için utanılacak bir şeydir. Artık kısa keselim. Ben Servinaz'ın açıklamasını senden daha büyük bir çarpıntı içinde bekliyorum. Söylet. Ne yaparsan yap söylet. O asıl suçluyu haber verdiği gün bu suçlar üzerimden su gibi akacak, tertemiz bir alınla meydana çıkacağım. 11. Böyle gümbür gümbür atmakla durumu büsbütün ağırlaştırmış oluyordum. Savunma sistemim umutsuzdu. Servinaz'ın sır tutmasına ne dereceye kadar güvenilebilir? Onun sessizliği daha ne kadar zaman sürebilir? Kız beni ele vermek zorunda kalırsa, yüzleştirildiğimiz vakit erkekliğe değil, insanlığa bile yaraşmaz bir inkarla büsbütün alçalacak mıydım? Yiğitliğin kalesi inkardır demişler. Ne olursa olsun tuttuğum yolda gideceğim. Denize düşen yılana sarılırmış. Beni kurtaracak yılanı bulsam sarılacağım. Her gün işime gidiyorum. İçimde nota tireli, dipnot, bir notanın bir üst notayla sıralanması gibi tir tir yüreğimi çarptıran bir şey var. Acaba Servinaz'ı söylettiler mi korkusu? Akşamları eve dönünce Ayşe kadının buruşuk ağzından bu korkunç müjdeyi almak yılgınlığıyla nerelere saklanacağımı bilmiyorum. 12. Bu gibi olaylarda çıkacak tek olayın biçimini kabule boyun eğerek eli böğründe, dipnot, hiçbir şey yapmadan beklemek doğru değil. Bir şeyler yapmalı, bir şeytanlık düşünmeliyim. Şeytanlık, evet. Bu melekten bozma aleyhüllâne, dipnot, lanet olası şeytan, yardımını benden esirger gibi semtime çağıramıyor. Uygulanmaları olanaksız birçok şeyler düşünüyorum, planlar buluyorum. Servinaz beni ele verirse onun dediklerini karşılayarak çürütecek bir dalavere tasarlıyorum. Evde genç bir uşak var, aziz köklü. Sevimlice bir Anadolu delikanlısı. Onu her ne pahasına olursa olsun para yahut başka yollarla suçu üzerine almaya kandırmak. Aziz böyle bir iddia ile ortaya çıktıktan sonra Servinaz'ın kim bilir ne derecelere yükselecek protestolarını yenerek düşünceleri benden yana çevirmeyi büsbütün imkansız bulmuyordum. Böyle bir şey yapmak değil, akla getirmenin bile çok vicdan düşkünlüğü olduğunu tekrar edip durmakla birlikte başka türlü yapacak bir şey bulamıyordum. Ne yapayım? Denize düştüm, yılana sarılıyordum. Aile mutluluğumu kaybetmektense Servinaz'a harcamak felaketi bana daha ucuz geliyor. Bu canice işi başarırsam bütün ömrümce kızın rahatına çalışmayı da şart koşuyordum.